Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.
Gustave Flaubert, Saf Bir Yürek. Pont Levesque'in burjuva kadınları yarım yüzyıl boyunca Madame Aubain'e Félicité gibi bir hizmetçisi olduğu için gıpta ettiler. Félicité yılda 100 franka evin bütün mutfak ve temizlik işlerini görür, dikiş diker, çamaşırları yıkayıp ütülerdi. Bunların yanı sıra Félicité'nin elinden atlara gem vurmak, kümes hayvanlarını besleyip semirtmek ve tereağı yapmak da gelirdi. Üstelik hanımı pek sevimli biri olmadığı halde ona saygıda da kusur etmezdi. Hanımı fazla parası olmayan yakışıklı bir gençle evlenmişti. Bu genç 1809 yılı başlarında ölmüş ve geride ona iki küçük çocuk ve yığınla borç bırakmıştı. Kocası ölünce o da yılda 5000 franka varan bir gelir sağlayan Toches ile Gefos çiftlikleri dışındaki bütün gayrimenkullerini satmış ve çarşının arkasında bulunan dedelerine ait daha masrafsız bir eve taşınmak için Saint Melen'deki evinden ayrılmıştı. Duvarları ardoaz taşlarla kaplı bu ev nehre inen dar bir sokakla bir geçidin arasındaydı. Evin döşemesi üzerinde yürüyenlerin sendelemesine yol açacak kadar eğri büğrüydü. Dar bir hol mutfak ile zemin katın salonunu birbirinden ayırıyordu. Madame Aubain bu salonda bütün gün pencerenin kenarındaki hasır koltukta otururdu. Beyaz lambiriyle kaplı duvara maun ağacından 8 sandalye dayanmıştı. Bir basınç ölçerin altında duran eski piyanonun üstünde piramit gibi yığılmış bir sürü mukavva kutu vardı. İki büyük koltuk ise beyaz mermerden 15. Louis stili şöminenin her iki yanına yerleştirilmişti. Ortadaki duvar saatinin üzerinde bir Vesta tapınağının resmi vardı. Ayrıca dairenin zemini bahçeden daha aşağı seviyede olduğu için evin her yanı küf kokardı. Birinci katta en önde madamın odası vardı. Soluk renkli, çiçek desenli bir kağıtla kaplı, bir duvarında da Muscadin kıyafetiyle Monsieur'nin portresi asılı olan bu oda epeyce büyüktü. Bu odanın bir kapısı içinde şiltesiz iki yatağın görüldüğü daha küçük bir odaya açılır. Oradan da kapısı her zaman kapalı duran salona geçilirdi. Salon üstü çuha ile örtülü mobilyalarla doluydu. Bu odanın ardından da en dipte çalışma odası olan hole girilirdi. Siyah tahtadan çalışma masasını üç kenarından çevreleyen kitaplığın raflarını bir sürü kağıt ve kitap süslüyordu. Karşılıklı asılmış iki pano, tüylü mürekkep kalemle çizilmiş resimler, guaj boyadan peyzajlar, güzel bir dönemin ve göz kamaştırıcı bir lüksün hatırası olan Audran gravürlerinin altında kaybolmuştu. İkinci katta bir tavan arası penceresi Félicité'nin odasını aydınlatıyordu. Bu pencereden çayırlar görünürdü. Félicité sabah ayinini kaçırmamak için şafak söker sökmez yatağından kalkar, akşama kadar aralıksız çalışır, sonra akşam yemeği bitince kapkacağı dizip kapıyı iyice kapattıktan sonra odunları küllerin altına gömer ve elinde haçlı tesbihi ocağın önünde uykuya dalardı. Félicité'nin bir özelliği de sıkı bir pazarlıkçı olmasıydı. Pazarlık ederken hiç kimse onun kadar inatçı olamazdı. Temizliğe gelince tencerelerin pırıl pırıl ve cilalanmış gibi parlak olması diğer hizmetçileri kahrederdi. Tutumlu bir insan olarak yemeğini yavaş yavaş yer, ekmeğinin kırıntılarının bile ziyan olmasını istemez, masadan parmağıyla toplardı. Üstelik bu ekmek kendisi için özel pişirilmiş, 20 gün bayatlamadan dayanabilen 12 livre değerinde ucuz bir ekmekti. Félicité mevsim gözetmeksizin hep aynı şekilde giyinirdi. Sırtına iğne ile göğsünde tutturulmuş bir şal atar, saçlarını tamamen örten bir başlık giyer, ayaklarında gri çoraplar, kırmızı bir eteklik ve gömleğinin üstünde hastane hemşirelerininki gibi göğüslüklü bir önlükle dolaşırdı. Yüzü zayıf, sesi inceydi. Daha 25 yaşındayken bile 40'ında gösterirdi. 50'sine bastığında ise artık yaşını kestirmek imkansızdı. Hep sessiz oluşu, dimdik vücudu ve ölçülü hareketleriyle kazara çalışan tahtadan bir kadına benziyordu. Bu arada birçok kadın gibi onun da başından bir aşk hikayesi geçmişti. Bir duvarcı ustası olan babası bir iskeleden düşerek can vermiş, daha sonra da annesi ölmüş, kız kardeşleri dört bir yana dağılmıştı. Bunun üzerine bir çiftlik sahibi onu yanına almış ve daha küçükken tarlada ineklere bakmakla görevlendirmişti. O yıllarda paçavraların altında tir tir titrer, yüzü koyun yatıp su birikintilerini içer, olur olmaz sebeplerden dayak yerdi. Sonunda suçsuz olduğu halde 30 soviz çaldığı öne sürülerek kapı önüne kondu. Başka bir çiftliğe kapılandı. Orada da kümese bakmakla görevlendirildi. Patronlarının gözüne girdiğinden diğer hizmetçiler onu kıskanırdı. Bir Ağustos akşamı, o sıralar 18 yaşındaydı, onu Kolvel'deki bir panayıra götürdüler. Köy çalgıcılarının gürültü patırtıları, ağaçlardaki ışıklar, kostümlerin çeşitliliği, danteller, altın haçlar, aynı anda hoplayıp zıplayan yığınla insan onu hayrete düşürmüş, serseme çevirmişti. Kalabalığa karışmadan süklüm püklüm bir kenarda duruyordu. O sırada varlıklı görünen dirsekleriyle bir kömür arabasının okuna dayanmış pipo içen bir delikanlı gelip onu dansa davet etti. Ona elma şarabı, kahve, galeta ısmarladı. Bir eşarp hediye etti ve genç kızın ondan hoşlandığını düşünerek ona evine kadar eşlik etmeyi teklif etti. Delikanlı bir yulaf tarlasının kenarında onu zorla yere yatırdı. Ama kız korkup bağırmaya başlayınca hızla oradan uzaklaştı. Bir akşamüstü Beaumont yolu üzerinde kızın karşısına saman yüklü bir araba çıktı. Kız arabayı geçerken Theodora'yı fark etti. Delikanlı onu sakince selamladı ve "Bütün kabahat içkide" diyerek aralarında geçenleri unutmasını rica etti. Kız ne cevap vereceğini bilemedi. Kaçıp uzaklaşmak istedi ama delikanlı hemen hasattan ve kasabanın hatırı sayılır kişilerinden söz etmeye başladı. Dediğine göre babası Ekot çiftliğini satın almış, oraya yerleşmek için Kolvel'i terk etmişti. Bu nedenle de artık komşu olacaklardı. "Öyle mi?" dedi kız. Delikanlı ardından ailesinin kendisini baş göz etmek istediğini, etrafta bir kadın aradıklarını ama kendisinin pek de o kadar meraklı olmadığını, kendisine uygun bir kız bulana kadar beklemeyi tercih edeceğini söyledi. Genç kız başını öne eğdi. O zaman delikanlı ona evliliği düşünüp düşünmediğini sordu. Genç kız gülümseyerek insanlarla alay etmenin kötü bir şey olduğunu söyledi. "Yo, hayır, yemin ederim ki alay etmiyorum," dedi delikanlı ve sol kolunu genç kızın beline doladı. Genç kız delikanlının koluna dayanarak yürüyordu. Rüzgar hafif hafif esiyor, yıldızlar parlıyor, arabadaki devasa ot yığını önlerinde dalgalanıyor ve dört at ayaklarını sürerek yerdeki tozları havalandırıyordu. Sonra sağa döndüler. Delikanlı kıza bir daha sarıldı. Genç kız karanlıkta gözden kayboldu. Theodore ertesi hafta genç kızdan bir randevu koparmayı başardı. Avluda duvarların arkasında ıssız bir ağacın altında buluştular. Felicite aslında kibar yetişmiş genç kızlar gibi bilgisiz ve saf biri değildi. Onu hayvanlar eğitmişti. Ama mantığı ve namusuna düşkünlüğü delikanlıya teslim olmasını engelliyordu. Bu direniş Theodora'nın aşkını şiddetlendirdi ve onu dindirmek için belki de içtenlikle kıza evlenme teklif etti. Genç kız ona inanıp inanmamakta kararsızdı. Delikanlı büyük yeminler etti. Ancak kısa süre sonra üzücü bir itirafta bulundu. Geçen yıl askere gitmemesi için ailesi parayla yerine bir adam bulup göndermişti. Ama bugün yarın delikanlıyı yeniden çağırabilirlerdi. Orduda görev alma fikri onu korkutuyordu. Korkaklığı Felicite'ye, onun kendisine olan sevgisinin bir ispatı olarak göründü. Genç kız onu daha da çok seviyordu artık. Geceleri kaçarak randevularına geliyor. Ne var ki Theodore kızla buluştuğunda korkuları ve yalvarıp yakarmalarıyla ona eziyet ediyordu. Sonunda bilgi almak için valiliğe bizzat gideceğini ve ertesi pazar saat 11 ile gece yarısı arasında ona sonucu bildireceğini söyledi. Vakit geldiğinde genç kız sevgilisine koştu. Onun yerine arkadaşlarından birini buldu. Arkadaşı kıza Theodora'yı bir daha görmemesi gerektiğini söyledi. Askere gitmemek için Toches çiftliğinden çok zengin ve yaşlı bir kadınla Madame Lose ile evlenmişti. Bu genç kız için korkunç bir üzüntü kaynağı oldu. Kendisini yere attı. Çığlıklar kopardı. Yüce Tanrı'yı yardıma çağırdı. Güneş doğana kadar kırlarda tek başına ağlayıp inledi. Sonra çiftliğe geri dönüp oradan ayrılmak istediğini bildirdi ve ay sonunda tazminatını aldıktan sonra sahip olduğu azıcık şeyi bir çakının içine doldurdu ve Pont Levek'e gitti. Bir hanın önünde dul kadınlara has omuzluklu başlık giyen bir kadınla görüştü. O sırada kadın da bir aşçı arıyordu. Genç kız bu işten pek anlamıyordu ama kadına o kadar iyi niyetli ve kanaatkar göründü ki sonunda Madame Oben onu "Oldu, işe alındınız," dedi. Bir çeyrek saat sonra Felicite kadının evine yerleşmişti. Önceleri oradaki yaşamını hem evin konumu hem de Monsieur'ün her şeye sinen anısından ötürü adeta korkudan titreyerek sürdürmüştü. Biri 7 yaşında, biri de daha yeni 4 yaşına basmış olan Paul ve Virginie ona değerli bir maddeden yapılmış varlıklar gibi geliyor bir at gibi onları sırtında taşıyordu. Madame Aubin onları dakika başı öpmesini yasaklamış, bu da onun kalbini kırmıştı. Ama gene de mutluydu. Bulunduğu ortamın güzelliği üzüntüsünü dindirmişti. Her perşembe Madame Aubin'in tanıdıkları gelip bir el baston oynarlardı. Masayı, kartları ve şoföretleri hazırlamak Felicite'nin göreviydi. Konuklar saat tam 8'de gelirler ve saat 11'i vurmadan giderlerdi. Her pazartesi sabahı iki yanı ağaçlı yolun aşağısında yaşayan bir eskici yere kullanılmış mallar yayar ve kısa bir sürede at kişnemeleri, kuzu melemeleri, domuz homurtularının sokaktaki arabalarının kuru gürültüsüne karışmasıyla meydana gelen bir uğultu bütün şehri kaplardı. Çarşının en kalabalık zamanı olan öğlene doğru çarşı girişine uzun boylu, kasketi arkaya düşmüş, eğri burunlu, yaşlı bir köylü gelirdi. Bu Geffos çiftliğinin kiracısı Robel'indi. Kısa bir süre sonra onun yerini Toches çiftliğinin kiracısı Lobart alırdı. Kısa boylu, kızıl saçlı, şişman bir adamdı. Gri bir ceket ve mahmuzlu çizmeler giyerdi. Her ikisi de evin hanımına tavuk ya da peynir getirirlerdi. Bir hile yaptıklarında Felicite bunu hemen ortaya çıkarır, adamlar da Felicite'ye büyük saygı duyarak oradan ayrılırlardı. Madame Aubin'in bir de ne zaman geleceği belli olmayan Marquis de Gramenville adında bir ziyaretçisi vardı. Bu kişi onun amcalarından biriydi. Sefahat düşkünlüğü adamın hayatını mahvetmişti. Falaise'de arazisinin kendisine kalan son parçasında yaşıyordu. Hep öğle yemeği saatinde ayaklarıyla bütün mobilyaları kirleten iğrenç bir fino köpeğiyle birlikte gelirdi. Kibar görünmek için çabalamasına ve her defasında şapkasını "Merhum babam" diye çıkarmasına rağmen sonunda alışkanlıklarına yenik düşüp ard arda birkaç kadehi yuvarlayınca ağzından açık saçık sözler dökülmeye başlardı. O zaman Felicite onu nazikçe dışarı çıkarırdı. "Yeterince kaldınız Monsieur de Gramenville. Sizi tekrar görme umuduyla" der ve kapıyı kapatırdı. Ancak eski avukat Monsieur Boris geldiğinde kapıyı seve seve açardı. Adamın beyaz kravatı ve kel kafası, gömleğinin işlemeleri, kahverengi geniş redingodu, enfiye çekişi, kısacası bütün benliği genç kızda olağan dışı insanları gördüğümüzde hissettiğimiz türden bir şaşkınlık yaratırdı. Madamın mal varlığını idare ettiği için kadınla Monsieur'ün çalışma odasına kapanıp saatlerce görüşürdü. Bu Monsieur en çok saygınlığını yitirmekten korkar, yargıçlara büyük hürmet besler ve Latince'yi iyi bildiğini iddia ederdi. Felicite çocukları mükemmel bir şekilde eğitmek amacıyla onlara resimli bir coğrafya kitabı hediye etti. Kitapta başında tüyler olan yamyamlar, bir genç kızı kaçıran bir maymun, çöldeki bedeviler, zıpkınlanan bir balina gibi dünyadan birbirinden farklı resimler vardı. Paul bir gün bu resimlerin ne olduğunu Felicite'ye anlattı. Genç kızın aldığı bütün edebiyat eğitimi de bu oldu. Çocukların edebiyat eğitimini ise Guyot veriyordu. Kendisi belediyede çalışan zavallı bir adamdı. Yazısının güzelliğiyle ünlüydü. Çakısını botlarının üzerinde bilerdi. Hava açık olduğu zaman erkenden Geffos çiftliğine gidilirdi. Ev eğimli bir arazinin ortasındaydı ve oradan uzaktaki deniz gri bir leke gibi görünürdü. Felicite sepetinden söğüş et dilimleri çıkarır ve mandıranın arka tarafındaki bir yerde yemek yerlerdi. Orası artık var olmayan bir eğlence yerinin geriye kalan tek parçasıydı. Rüzgar estiğinde yer yer yırtılmış duvar kağıtları sallanırdı. Madame Aubin anılarla hüzünlenerek başını eğerdi. Böyle anlarda çocuklar konuşmaya cesaret edemezler, kadın hadi oynasanıza deyince hemen dışarı fırlarlardı. Paul tahıl ambarını çıkar, kuş yakalar, su birikintileri üstünde seker ya da sopayla davul gibi ses çıkaran fıçılara vururdu. Virgin tavşanlara yemek verir, peygamber çiçeği toplamak için koşuşturur, hızla koşarken de kenarları nakışlı pantolonunun paçaları sıyrılırdı. Bir sonbahar akşamı otlaklardan geçerek eve dönüyorlardı. Hilal şeklinde bir ay gökyüzünün ancak bir kısmını aydınlatıyor ve bir sis bulutu Toches'in engebeli arazisi üzerinde bir tül gibi süzülüyordu. Bu arada çimenlerin ortasına serilmiş öküzler bu dört kişinin geçişini sakin sakin seyrediyorlardı. Üçüncü otlaktan geçtiklerinde ise bu öküzlerin bazıları ayağa kalkıp önlerinde halka oldular. "Korkmayın," dedi Felicite. Bir ezgi mırıldanarak en yakınındakinin sırtını okşamaya başladı. Hayvan gerisin geri döndü. Ötekiler de onun gibi yaptı. Ne var ki sonraki otluğa geçerlerken müthiş bir böğürtü koptu. Sis nedeniyle fark edemedikleri bir boğaydı bu. Hayvan iki kadına doğru ilerledi. Madame Aubin koşmaya başladı. "Hayır, hayır, o kadar hızlı değil. diye uyardı Felicite. Gene de telaşla kaçmayı sürdürdüler. Arkalarında gitgide yaklaşan, homurtulu bir biçimde nefes alıp veren boğanın çıkardığı sesleri duyuyorlardı. Hayvanın toynakları çayırın otlarını çekiç gibi dövüyordu. Derken boğa dört nala koşmaya başladı. Felicite arkasını döndü ve boğanın gözlerine ot demetleri fırlattı. Boğa başını eğip boynuzlarını salladı. Aynı zamanda da öfkeden kudurmuş bir halde, korkunç bir şekilde böğürüyordu. İki küçüğüyle otlağın kenarında olan Madame Obein ise ümitsizce tepeyi aşmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Felicite boğanın önünde geriye dönüp duruyor, görüşünü engellemek için suratına ot atıyor, bir yandan da ''Acele edin, acele edin!'' diye bağırıyordu. Madame Obein hendeyi geçti. Önce Virginie, sonra Paul'ü çekip aldı. Bayırı tırmanmaya çalışırken birkaç kez düştü ve en sonunda da cesaretini toplayıp tepeyi açmayı başardı. Boğa, Felicite'yi bir parmaklığını önünde sıkıştırdı. Salyası kızın yüzüne fışkırıyordu. Kızın karnını deşmesi an meselesiydi. Genç kız parmaklığın iki tahtası arasından geçmeyi başardı. Şaşkınlıktan dona kalan iri hayvan ise olduğu yerde kala kaldı. Pont Levek'te bu olay uzun yıllar konuşuldu. Felicite bundan hiç gururlanmadı. Hatta belki kahramanca bir şey yaptığının bile farkında değildi. Artık yalnızca Virgin ile meşgul oluyordu. Çünkü kızcağız yaşadığı bu korkudan sonra sinir hastası olmuş ve Doktor Monsieur Popart ona Trouville deniz banyolarını tavsiye etmişti. O zamanlar deniz banyolarına gitme alışkanlığı yoktu. Madame Obein bu konuda bilgi topladı. Boris'e danıştı ve uzun bir yolculuğa çıkacakmışçasına hazırlıklar yaptı. Sandıkları bir gün önceden Lobard'ın yük arabasıyla gönderilmişti. Ertesi gün Lobard iki at getirdi. Bu atlardan birinin üzerinde kadife arkalıklı, kadınlar için özel bir eğer vardı. İkincisinin sağrısına üzerine oturtabilmek için kıvrılmış bir pelerin serilmişti. Madame Obein çıkıp buraya, Lobert arkasına oturdu. Felicite, Virginie'yi kucağına aldı. Paul ise Monsieur Le Cap Toys'in çok iyi bakılması şartıyla ödünç verdiği eşeğe binmişti. Yol o kadar kötüydü ki 8 kilometrelik mesafeyi ancak 2 saatte kat ettiler. Atlar dizlerine kadar çamura batıyor, koca gövdelerinin arka kısımlarını ani hareketlerle sallayarak kurtulmaya çabalıyor, araba tekerleklerinin açtığı çukurlara gömülüyor, bazen de çukurların üzerinden atlamak zorunda kalıyorlardı. Lobard'ın kısrağı bazı yerlerde ansızın duruveriyordu. Lobard sabırla kısrağının tekrar yola koyulmasını bekliyor, bu arada yolun kenarında sıralanmış evlerin sahiplerinden söz ediyordu. Bunların öykülerini anlatırken bazı ahlaki yargılarını da öykülere eklemeyi ihmal etmiyordu. Böylece Toçes'i geçip Latin çiçeklerinin altında ilerlerken omuzlarını silkerek işte bunlardan biri daha dedi. Madame Loses bir erkek alacağına, Felicite adamın sözlerinin gerisini duyamadı. Atlar tırısa kalkmıştı. Eşek dört nala koşuyordu. Hepsi bir sıra olup bir patikada ilerlemeye başladılar. Bir parmaklığı döndükleri sırada iki çocuk göründü. Çiftliğe vardıklarında yerdeki gübre yığınlarına basmamak için atlardan tam kapının eşiğinde indiler. Lobard'ın annesi hanımını görünce sevincinden uçacaktı. Ona sığır filetosu, işkembe, tavuk yahnisi, köpüklü elma şarabı, kompostolu turta ve kuru erik reçelinden oluşan bir öğle yemeği sundu. Yemekle birlikte bütün nezaketini de sunarak madamın ne kadar sağlıklı göründüğünden, matmazelin ne kadar harikulade olduğundan, Monsieur Paul'ün ne kadar tombullaşıp toparladığından söz etmiş, bu arada sözü rahmetli büyük anne ve büyük babalarına getirmeyi de unutmamıştı. Lobard'lar ne de olsa kuşaklar boyu bu ailenin hizmetinde olduklarından aile büyüklerini de tanımışlardı. Çiftlik de Lobard'lar gibi yıllanmış, tavanın kirişleri paslanıp çürümüş, duvarlar isten simsiyah olmuş, döşeme taşları tozdan grileşmişti. Meşe ağacından bir dolaba her çeşit kapkacak, güğümler, tabaklar, kalaylı kaplar, kurt kapanları ve koyunları kırpmak için makaslar yerleştirilmişti. Kocaman bir şırınga ise çocukların gülüşmesine neden oldu. Evin üç avlusunda da kökünde mantar ya da dallarında tutam tutam ökse otu bulunmayan bir tek ağaç bile yoktu. Rüzgar bu ağaçların birçoğunu yere devirmiş ama bunlar yerde yeniden filizlenip büyüyerek meyvelerinin ağırlığı altında ezilmeye başlamışlardı. Kahverengi kadifeye benzeyen ve farklı kalınlıklarda sazdan damlar, en şiddetli fırtınalara bile karşı koyabiliyorlardı. Ne var ki araba sundurmalığı harabeye dönmek üzereydi. Madame Obein durumu gözden geçireceğini söyledi ve atların koşulmasını emretti. Trouville'e kadar yarım saat daha yol aldılar. Küçük kervan Lo Ecros'u geçebilmek için hayvanlardan indi. Çünkü burası denizin yukarısında yer alan sarp bir kayalıktı. 3 dakika sonra da rıhtımın sonunda David N'in evindeki altın kuzu avlusuna girilmişti. Virgin daha ilk günlerde bile hava değişikliğinin ve banyoların etkisiyle kendisini daha güçlü hissetmeye başlamıştı. Üzerinde yalnızca bir gömlekle denizde yıkanır ve dadısı onu banyodan çıkanların kullandığı Medcezir Gözetleme Kulübesi'nde giydirirdi. Öğleden sonra eşekle Roche Norris'in ötesine Hennekeville tarafına giderlerdi. İzledikleri yol önce inişli çıkışlı bir zeminden geçerek otlaklar ile sürülmüş tarlaların ard arda sıralandığı düzlüğe ulaşırdı. Yolun kenarındaki böğürtlen yığınları arasında çoban püskülleri göze çarpıyordu. Şurada burada kurumuş bir ağaç dallarıyla mavi gökte zikzaklar çiziyordu. Neredeyse bütün zamanlarını sol tarafında Deauville, sağ tarafında Le Havre ve karşısında deniz bulunan bir çayırda dinlenerek geçirirlerdi. Deniz güneşin altında pırıl pırıl parlar ve bir ayna gibi dümdüz görünürdü. O kadar sakindi ki dalgaların çırpıntısı bile zar zor duyuluyordu. Orada burada saklanmış serçeler cıvıldaşıp durur ve gökyüzünün engin kubbesi bütün bunları sarıp sarmalardı. Madame O'Bain oturduğu yerde el işiyle uğraşır, Virgin onun yanında saz örer, Felicite lavanta çiçeklerini ayıklar, canı sıkılan Paul ise gitmek için tuttururdu. Kimileyin Toçesi bir tekneyle geçer ve isteri diye midye aramaya koyulurlardı. Gel gidin ardından deniz çekildiğinde deniz kestaneleri, deniz anaları görünür ve çocuklar rüzgarın alıp götürdüğü köpükleri yakalamak için koşuştururlardı. Önlerinde sakin dalgaların kıyıya vurduğu, göz alabildiğince uzanan kumsal, bu kumsalla hipodrom biçimindeki geniş çayır arasında da kum tepeleri vardı. Denizden dönerken tepenin yamacındaki Troville sanki attıkları her adımda daha da büyür ve hepsi birbirinden farklı büyüklü küçüklü evleriyle düzensiz, şen bir çiçek bahçesi gibi görünürdü. Havanın çok sıcak olduğu günlerde odalarından çıkmazlardı. Dışarısının göz kamaştıran aydınlığı ışıktan çizgiler halinde panjurların arasından sızardı. Köyde çıt çıkmaz, aşağıda kaldırımda kimseler olmazdı. Her yanı saran bu sessizlikte her şey daha da dinginleşirdi. Uzakta kalafatçıların çekiçleri gemilerin karinalarını döver, ağır bir meltem beraberinde katran kokusu getirirdi. En büyük eğlenceleri balıkçı teknelerinin dönüşüydü. Bunlar işaret şamandıralarını geçer geçmez bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başlarlardı. Yelkenleri direklerin üçte ikisine kadar indirilmiş ve mizanaları bir balon gibi şişmiş bir halde adeta dalgaların üstünden kayarak limanın ortasına kadar ilerler ve oraya geldiklerinde de çapalarını aniden denize bırakıp rıhtıma yanaşırlardı. Tayfalar çırpınan balıkları bordodan dışarı atar, bir dizi yük arabası onları bekler, pamuklu kumaştan başlıklarıyla kadınlar sepetleri almak ve sevgililerine sarılmak için ileri atılırlardı. Bir gün bu kadınlardan biri Felicite'nin yanına geldi. Kısa bir süre sonra da Felicite eve büyük bir sevinçle döndü. Kız kardeşlerinden birisini bulmuştu. Nestasi Barrett, Lerox'un karısı. Kucağında bir bebek, sağ elinde bir çocuk, solunda ise elleri kalçasında, beresi kulaklarına kadar inmiş küçük bir miço ile eve geldi. Bir çeyrek saat sonra Madame O'Bain kadını dışarı attı. Kadınla çocukları boyuna mutfağın çevresinde dolanıyor ya da Felicite'nin çocuklarla yaptığı yürüyüşlerde onun karşısına çıkıyorlardı. Kadının kocası ise ortalıkta hiç görünmüyordu. Felicite onlara büyük bir sevgi ve şefkat gösterdi. Onlara bir yorgan, birkaç gömlek ve bir ocak satın aldı. Aslında onu istismar ettikleri apaçık belliydi. Felicite'nin bu zaafı ve saflığı Madame O'Bain'i çileden çıkarıyordu. Madame O'Bain ayrıca Laubali'nden de hiç hoşlanmıyordu. Çünkü oğluyla senli benli konuşuyordu. Sonunda Virgin öksürmeye başladığı ve mevsim geçtiği için Pont Levesque'e geri dönüldü. Monsieur Boris okul seçimi konusunda onu aydınlatmıştı. Ona göre kandaki okul en iyisiydi. Paul oraya gönderildi. Çocuk birçok arkadaş bulacağı için pek memnun, herkese bir erkek gibi veda etti. Madame O'Bain oğlunun yanından uzaklaşmasına sonunda razı olmuştu. Çünkü bu kaçınılmaz bir şeydi. Virgin kardeşini gitgide daha az düşünür oldu. Felicite ise onun gürültü patırtısını çok özlüyordu. Ama sonunda kendisine oyalanacağı bir iş çıktı. Noel'den sonra her gün Virgin'i din dersine götürmeye başlamıştı. Felicite kilisenin eşiğinde diz çöktükten sonra orta sahında iki sıra halinde dizilmiş sandalyelerin arasından ilerleyerek Madame O'Bain'in sırasına geçer ve onun yanına oturup gözlerini çevresinde gezdirmeye başlardı. Kızlar kilisenin sağında, oğlanlar sol tarafında olmak üzere koronun sıralarını doldururlar, Papaz ise kitap okuma rahlesinin yanında ayakta dururdu. Absidin vitraylarından birinde kutsal ruh Meryem Ana tasvirinin üstünde salınıyordu. Başka bir vitray ise Meryem Ana'yı çocuk İsa'nın önünde diz çökmüş olarak gösteriyordu. Kutsal kasenin saklandığı dolabın arkasında ise tahtadan bir sürü bölmenin üzerinde ejderhayı alt eden Aziz Mikael'in tasviri vardı. Rahip önce kutsal tarihin bir özetini sundu. Felisite, cenneti, tufanı, Babil Kulesi'ni, alevler içindeki kentleri, yok olan kavimleri, yerle bir edilen putları görür gibi oluyor, duyduğu şeylerden büyülenerek Yüce Tanrı'ya sonsuz bir saygı duyuyor, onun gazabından korkuyordu. İsa'nın çilesini dinlerken ağlamaya başladı. Çocukların üzerine titreyen, kalabalıkları doyuran, körleri iyileştiren ve bir ahırın gübreleri üzerinde fakirlerin arasında doğmuş olmayı isteyecek kadar iyi kalpli olan bir insanı neden çarmıha gelmişlerdi? Ekim zamanlarının, hasatların, cenderelerin, İncil'in anlattığı bütün bu tanıdık şeylerin onun da hayatında bir yeri vardı. Tanrı bunları kutsamıştı. Bu nedenle de Felisite, kuzunun aşkıyla kuzuları, kutsal ruh sayesinde güvercinleri artık eskisinden daha büyük bir aşkla seviyordu. Gel gelelim kutsal ruhun kişiliğini hayal etmekte güçlük çekiyordu. Nitekim o sadece bir kuş değil, aynı zamanda bir alev, bazen de bir nefesti. Belki de geceleri bataklıkların kenarında dolaşan onun ışığı, bulutları iten onun nefesi, çanların sesine ahenk veren onun sesiydi. Hayranlık içinde kalmıştı. Duvarların serinliği ve kilisenin sakin, huzurlu havası ona büyük keyif veriyordu. Dinin temel inanışlarına gelince bunlardan hiçbir şey anlamıyordu. Anlamaya da çalışmıyordu. Rahip vaaz veriyor, çocuklar da ezbere okuyorlardı. Felisite ise sonunda uykuya dalıyor ve çocuklar kunduralarını döşeme taşları üstünde takırdatarak kiliseden ayrılırken birdenbire uyanıveriyordu. Gençliğinde din eğitimi ihmal edildiğinden Hristiyanlığın temel bilgilerini işte böyle kulaktan öğrenmişti. O zamandan beri Virgin'in bütün ibadet yöntemlerini taklit etmeye başladı. Onun gibi oruç tutuyor, onunla birlikte günah çıkarıyordu. Şaraplı ekmek yoğurtusunda adak yerini birlikte hazırlamışlardı. Felisite ilk Kudas ayininden önce çok telaşlıydı. Gördüğü ayakkabılar, tesbih, kitap ve eldivenler onu çok heyecanlandırmıştı. Annenin giyinmesine yardım ederken tir tir titriyordu. Ayin boyunca içi sıkılmıştı. Önündeki Monsieur Boris, koronun bir tarafını görmesini engelliyordu. Ama tam karşısında yüzlerini örten tüllerin üstünde beyaz taşlar bulunan bir yığın rahibe, karlarla örtülü bir tarla gibi görünüyor ve o ta uzaktan sevgili küçüğü, narin boynu ve dalgın halinden seçebiliyordu. Çan çaldı. Başlar eğildi. Etrafa sessizlik çöktü. Kilise şarkıcıları ve cemaat, orgun gürültüsü eşliğinde Agnus Dei'yi okumaya başladı. Çocukların arkasından kızlar geldi. Ellerini kavuşturarak adım adım ışıklar içindeki mihraba doğru ilerledikten sonra ilk basamağın üzerinde diz çökerek sırayla mayasız ekmeği aldılar ve sırayı bozmadan iskemlelerine geri döndüler. Sıra Virgin'e gelince Felisite onu izlemek için öne eğildi ve gerçek sevginin kendisine verdiği hayal gücüyle bu çocuğu kendisine benzetti. Sanki onun yüzü kendi yüzüydü. Sanki onun elbisesi kendisinin üzerindeydi. Sanki onun kalbi kendi göğsünde çarpıyordu. Ve Virgin gözlerini yumup ağzını açtığı sırada bayılacak gibi oldu. Ertesi gün rahibin kendisine kutsal ekmekle kutsal şarabı vermesi için erkenden kiliseye koştu. Ekmekle şarabı dindarlığa uygun bir duyguyla almış fakat önceki günkü tadı duymamıştı. Madame Obain kızının kusursuz bir insan olmasını istiyordu. Ama Guyot ona ne İngilizce ne de müzik dersi verebildiğinden onu Honfler'deki Ursulens tarikatının pansiyonuna yerleştirmeye karar verdi. Çocuk hiç itiraz etmedi. Madamı duygusuz biri olarak gören Felisite içini çekip duruyordu. Sonradan hanımının haklı olabileceğini düşündü. Bunlar onun kavrama yetisini aşıyordu. Nihayet bir gün kapının önünde eski bir araba durdu ve içinden matmazeli almaya gelen bir rahibe indi. Felisite bavulları arabanın üstüne koydu, arabacıya bir takım öğütlerde bulundu ve sandığa bir buket menekşeyle 6 kavanoz reçel ve bir düzine armut yerleştirdi. Son anda Virgin hıçkırıklara boğuldu ve kendisini alnından öpen ve haydi cesaret, cesaret diye tekrarlayıp duran annesine sarıldı. Arabanın basamağı kalktı ve hareket ettiler. Araba uzaklaşırken Madame Obain baygınlık geçirdi. Akşam olunca bütün dostları Kahya Lorme, Madame Locuptes, Rockefell kız kardeşler, Monsieur de Hopewell ve Boris onu teselli etmek için bir araya geldiler. Kızından ayrılmak onu önceleri fazlasıyla üzmüştü. Bu dönemde haftada 3 kez ondan mektup alıyor, diğer günlerde ise ona yazıyordu. Bahçesinde dolanıyor, biraz kitap okuyor, böylece boş saatlerini dolduruyordu. Sabahları Felicite her zaman yaptığı gibi Virgin'in odasına giriyor, duvarlara bakıyordu. Artık saçlarını tarayamayacağı, potinlerini bağlayamayacağı, yatağındayken boylu boyunca yanına uzanamayacağı ve küçük kızın güzel, zarif yüzünü doya doya seyredemeyeceği, birlikte dışarı çıktıkları zaman onun elini tutamayacağı için çok üzülüyor, içi sıkılıyordu. İşsiz güçsüz geçen boş zamanlarında dantel örmeyi denedi. Kalın parmakları ipleri koparıyordu. Bütün becerilerini kaybetmişti. Uykusuzluk çekiyordu. Kendi deyişiyle içi içini yiyordu. Üzüntüsünü dağıtmak amacıyla yeğeni Victor'la görüşmek için izin istedi. Yeğeni pazar günleri yüzü pespembe, göğsü çıplak ve geçtiği kırların kokusunu taşıyarak gelirdi. Felicite hemen sofrayı kurar, karşı karşıya oturarak yemek yerler. Felicite israftan kaçınmak için mümkün olduğunca az yediği halde yeğeninin karnını o kadar iyi doyururdu ki çocuk sonunda uykuya dalardı. Akşam duası çanı çalar çalmaz Felicite onu uyandırır, pantolonunu fırçalar, kravatını bağlar ve bir annelik gururuyla çocuğun koluna yaslanarak onunla kiliseye giderdi. Anne ve babası çocuğu teyzesinden bir paket esmer şeker, sabun, likör, hatta bazen de para koparması için görevlendirmişlerdi. O da giysilerini yamaması için teyzesine getirir, teyzesi ise yeğeninin tekrar gelmesini sağlayan böyle bir fırsattan mutlu olur, bunu yapmayı seve seve kabul ederdi. Ağustos ayında babası çocuğu ülke içinde sefer yapan gemilerde çalışmaya götürdü. Tatil zamanıydı. Çocukların gelişi Felicite'yi rahatlatmıştı. Ama Paul kaprisli biri olup çıkmış, Virgin ise artık senli benli konuşulmayacak bir yaşa gelmiş ve böylece Felicite ile aralarında bir soğukluk, bir mesafe girmişti. Victor sırasıyla Morlaix'e, Dunkirk'e ve Brighton'a gitti. Her seyahat dönüşü teyzesine bir armağan getiriyordu. İlk seferinde deniz kabuğundan bir kutu, ikincisinde bir kahve fincanı, üçüncüsünde ise büyük bir baharatlı ekmek hediye etmişti. Giderek daha yakışıklı oluyordu. Biçimli bir vücudu, seyrek bıyıkları, açık renk güzel gözleri ve gemi kılavuzlarınınki gibi arkaya itilmiş küçük bir deri şapkası vardı. Denizcilere özgü deyimlerle hikayeler anlatarak teyzesini eğlendiriyordu. Bir pazartesi günü 14 Temmuz 1819'da Felicite bu tarihi hiç unutmadı. Victor uzun bir sefere çıkacağını, çok yakında Havre'den kalkacak gemisine binmek için ertesi gün gece vakti Honfler'den posta vapuruyla hareket edeceğini haber verdi. Seferi belki de 2 yıl sürecekti. Böyle bir ayrılık düşüncesi Felicite'yi çok üzmüştü. Çarşamba akşamı yeğenine bir kez daha veda etmek için madamın akşam yemeğini verdikten sonra tahta ayakkabılarını giyerek Pont Levek'i Hanfler'den ayıran 6 kilometrelik yolu uçarcasına yürüdü. Calvere geldiğinde sağa sapacak yerde sola saptı. Tersanelerin arasında kayboldu ve geldiği yere geri döndü. Konuştuğu birkaç kişi ona acele etmesini tembihlediler. Palamarlara çarpa çarpa gemilerle dolu havuzu baştan başa dolaştı. Sonra zemin, ışıklar, her şey birbirine karıştı ve bulunduğu yer aniden alçaldı. Felicite gökyüzünde birkaç at gördüğünde delirdiğini sandı. Oysa bir palanga bunları kaldırıp içindeki yolcuların elma şarabı fıçıları, peynir sepetleri ve tohum çuvalları arasında itişip kakıştıkları bir gemiye indiriyordu. Denizden korkan diğer atlar ise rıhtımda kişneyip duruyorlardı. Gemide tavukların gıdaklamaları duyuluyor, kaptan küfürler savuruyor ve bütün bunlara kayıtsız görünen bir miço, dirseklerini garivaya dayamış bir halde duruyordu. Onu fark edemeyen Felicite, "Victor!" diye bağırıyordu. Miço başını kaldırdı. Ne var ki Felicite tam ileri atıldığı sırada iskele birden yukarı çekildi. Kadınlar şarkı söyleyerek halatı çekerlerken gemi limandan ayrıldı. Geminin iskarmozları çatırdıyor, ağır dalgalar provasını bir kırbaç gibi dövüyordu. Yelkenler açıldı. Artık kimse görünmüyordu. Gemi, ay ışığının gümüş gibi parlattığı denizde giderek soluklaşan siyah bir leke gibi uzaklaşıp sonunda karanlıklara gömülerek gözden kayboldu. Felicite tekrar Calvert'in yakınından geçerken en sevdiği kişiyi Tanrı'ya emanet etmişti. Uzun süre ayakta, yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklam, gözleri bulutlara çevrili bir halde dua etti. Şehir uykudaydı. Gümrükçüler dolaşıyor, sular tesviye havuzunun deliklerinden bir çağlayan gibi gürüldeyerek hiç durmadan akıyordu. Saat 2'yi vurdu. Hanın kapısı gün doğmadan açılmazdı. Geciktiği takdirde bu elbette hanımı çileden çıkarırdı. Bu yüzden üzülerek geri döndü. Pont Levek'e girdiğinde handaki kızlar daha yeni uyanıyorlardı. Zavallı çocuk aylarca dalgaların üstünde çalkalanıp duracaktı. Bundan önceki yolculukları Felicite'yi hiç korkutmamıştı. İngiltere'ye, Britanya'ya gidenler sağ salim geri dönerlerdi. Ama Amerika, sömürgeler, Pasifik adaları, buralara gitmek, dünyanın öbür ucunda belirsiz bir bölgede kaybolmak demekti. O günden sonra Felicite sadece yeğenini düşünür oldu. Güneşli günlerde yeğeni susuzluktan yanıyor diye, fırtınalı günlerde onu şimşek çarpacak diye korkuyordu. Şöminede gürleyen ve çatının arduvazlarını alıp götüren rüzgarı dinlerken, Victor'un da aynı fırtınanın pençesine düştüğünü hayal ediyordu. Yeğenini kırık bir gemi direğinin tepesinde, bütün vücudu arkaya devrilmiş ya da köpükten bir örtünün altında görür gibi oluyor ya da resimli coğrafya kitabını anımsayarak onu yamyamların yediğini, maymunların ormanda esir aldığını ya da onun ıssız bir kumsalda can verdiğini düşünüyor ama bu endişelerinden kimseye söz etmiyordu. Bu arada madam ise kızı için endişeleniyordu. Çünkü rahibeler kızı şefkatli, duygulu ama fazla narin bulmuşlardı. En ufak bir heyecan onu bitkin düşürüyordu. Öyle ki piyano çalmayı bırakması gerekmişti. Annesi manastırla düzenli mektuplaşmakta ısrar ediyordu. Postacının gelmediği bir sabah iyice sabırsızlandı. Koltuğu ile pencere arasında mekik dokumaya başladı. Bu gerçekten de olağan dışı bir durumdu. 4 günden beri kızından haber yoktu. Kendisini örnek göstererek hanımını teselli etmek için Felicite ona ''Hanımım, 6 aydır ben de haber alamadım.'' dedi. ''Kimden?'' Hizmetçi tatlı bir sesle ''Kimden olacak? Yeğenimden.'' dedi. ''Ha, sahi, yeğeninizden.'' Ve Madame O'Bain omuzlarını silkerek ''Onu mu düşüneceğim? Umurumda bile değil. Oturup da bir miço'yu, bir dilenciyi dert edineceğim iyi doğrusu. Oysa benim kızım, bir düşünsene.'' demişçesine odada gezinmeye devam etti. Felicite, kırıcı, sert davranışlar görmeye alışık olmasına rağmen çok gücenmişti. Ama zamanla bunu unuttu. Virgin yüzünden aklını yitirmek ona doğal bir şey gibi görünüyordu. İki çocuk da kadının gözünde aynı öneme sahipti. Kalbindeki bir bağ onları birleştiriyordu. Kaderleri bir olsa gerekti. Eczacı, Felicite'ye Victor'un gemisinin Havana'ya vardığını haber verdi. Kendisi bu haberi bir gazetede okumuştu. Puro yüzünden Felicite, Havana'yı sabah akşam sigara içmekten başka bir iş yapılmayan bir ülke olarak, Victor'u da bir tütün bulutu içinde zenciler arasında dolanırken hayal ediyordu. Acaba ihtiyaç anında karadan geri dönmek mümkün müydü? Orası ile Pont Levek arasındaki mesafe ne kadardı? Bunu öğrenmek için Monsieur Boris'i sorguya çekti. Adam atlasını aldı, sonra boylamlar üzerinde kimi açıklamalar yapmaya başladı. Felicite'nin şaşkınlığına bilgiç de bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sonunda eline bir kurşun kalem alıp oval bir lekenin içinde kolayca fark edilemeyen siyah bir noktayı göstererek ''İşte burası'' dedi. Felicite haritaya eğildi. Renkli çizgilerinden oluşan ağ ona bir şey anlatmak şöyle dursun gözlerini yormuştu. Boris, hizmetçiden onu üzen, canını sıkan şeyi söylemesini isteyince Felicite, Victor'un kaldığı evi göstermesini rica etti. Boris kollarını kaldırdı, hapşırdı ve kahkahalarla gülmeye başladı. Kızın böylesine cahil oluşu onu neşelendirmişti. Felicite ise adamın neden güldüğünü anlayamıyordu. Zekası gerçekten de yeğeninin resmini de görmeyi umacağı kadar kıttı. 15 gün sonra Lobart her zaman olduğu gibi alışveriş saatinde mutfağa girdi ve eniştesinin yolladığı mektubu ona verdi. Her ikisi de okuma yazma bilmediğinden Felicite hanımından yardım istedi. O sırada bir örgünün ilmiklerini saymakta olan Madame O'Bain elindeki işi yanına koyarak mektubu aldı. Mührünü açtı, alçak bir sesle ve derin bir bakışla titreyerek ''Size bir felaketi bildirmek için yazmışlar. Yeğeniniz ölmüştü.'' Mektupta daha fazla bir şey yazmıyordu. Felicite başını tahta perdeye dayayarak bir sandalyeye yığıldı ve bir anda kıpkırmızı kesilen gözlerini kapadı. Sonra başı öne eğik, elleri yana sarkmış, gözleri donuk bir halde belli aralıklarla ''Zavallı çocuk, zavallı çocuk'' diye tekrarlamaya başladı. Lobart içini çekerek onu dikkatle süzüyor, Madame O'Bain ise hafifçe titriyordu. Ona Troville'deki kız kardeşini ziyaret etmesini önerdi. Ama Felicite bir işaretle buna ihtiyacı olmadığını belirtti. Bir sessizlik oldu. Babacan bir insan olan Lobart gitmesinin yerinde olacağını düşünüyordu. Felicite ''Onların umrunda bile değil elbette'' diye düşündü. Başı yeniden öne düştü. El işi yaptığı masasının üstündeki uzun iğneleri zaman zaman ne yaptığını fark etmeksizin eline alıyordu. Avludan, içlerindeki ıslak çamaşırlardan sular damlayan leğenler taşıyan kadınlar geçiyordu. Camların arkasından onları görünce Felicite'nin aklına kendi çamaşırları geldi. Onları önceki gün suya koyduğundan bugün çitileyip durulaması gerekiyordu. Evden çıktı. Yassı çamaşır tokmağı ve fıçısı Toches'in kıyısında duruyordu. Gömlekleri yamacın üzerine yığdı. Kollarını sıvadı.
tokmağını aldı, çamaşırlara indirdiği şiddetli darbelerin sesi civardaki bahçelerden duyuluyordu. Çayırlar bomboştu. Rüzgar nehri hareketlendiriyor, uzaklardaki büyük otlar suda yüzen cesetlerin saçları gibi nehre sarkıyorlardı. Felicite acısını içine atmıştı. Akşama kadar cesurca kendisini tuttu. Ama odasına gelince hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yüzü koyun şiltesine uzanarak, başı yastığa gömülü, yumrukları şakaklarına dayalı, kendisini acıların kucağına bıraktı. Çok sonraları Victor'un kaptanından yeğeninin nasıl öldüğünü öğrendi. Sarı hummaya yakalandığından kanını biraz fazla almışlardı. Kendisine dört doktor birden baktığı halde çok geçmeden can vermişti. Başhekim, işte bir tane daha demişti. Ebeveynleri çocuğa hep barbarca davranmışlardı. Felicite onlarla hiç görüşmemeyi tercih etti. Onlar da ya unuttuklarından ya da sefalet içinde yaşamaktan kalpleri katılaştığından gelip Felicite'yi görmeyi akıl edememişlerdi. Bu arada Virgin gitgide güçten düşüyordu. Nefes darlığı, öksürük, sürekli ateş ve yanaklarındaki mermer damarını andırır lekeler kızın ağır ve ciddi bir hastalığa yakalandığının işaretleriydi. Monsieur Popart, Provence'de bir süre kalmalarını tavsiye etti. Madame Aubain bu fikri uygun bulup gitmeye karar verdi ve Pont-l'Évêque ikliminden kurtulması için kızını derhal evine getirtti. Her salı kendisini manastıra götüren araba kiralayıcısı ile bir anlaşma yaptı. Bahçede Sen nehrine bakan bir teras vardı. Virgin orada annesinin koluna girerek yerlere dökülen asma yapraklarının üzerinde dolaştı. Tancarville şatosundan Havre'deki deniz fenerine kadar bütün ufku ve uzaktaki yelkenlileri seyrederken bazen bulutların arasından sızan güneş ışınları gözlerini kapamasına neden oluyordu. Sonra çardağın altında dinleniyorlardı. Annesi küçük bir fıçıda nefis Malaga şarabından getiriyordu. Virgin çakır keyif olacağını düşünerek gülüyor, şaraptan sadece birkaç yudum içiyordu. Sonbahar geldiğinde Virgin eski gücüne kavuşmuştu. Felicite Madame Aubain'i rahatlatmaya çalışıyordu. Ne var ki bir akşam alışverişten dönerken kapının önünde Monsieur Popart'ın arabasıyla karşılaştı. Adam giriş salonundaydı. Madame Aubain şapkasının bağcıklarını bağlıyordu. Şoföretimi, çantamı, eldivenlerimi ver bana. Haydi çabuk. Virgin'in ciğerlerinde kan toplanmıştı. Belki de kızın durumu ümitsizdi. Henüz değil diye bağırdı doktor. Ve ikisi de lapa lapa döne döne yağan kar taneleri altında arabaya bindiler. Gece olmak üzereydi. Hava çok soğuktu. Felicite bir mum yakmak için kiliseye koştu. Sonra arabanın ardından gitti ve bir saat sonra ona yetişti. Arkasını atlayıp kaytanlara tutundu. Sonra aklına avlunun kapısını kapamamış olduğu geldi. Hırsızlar girerse ne yapardı? Arabadan indi. Ertesi gün şafak söker sökmez doktora uğradı. Doktor önce eve gelmiş, sonra da köye gitmişti. Felicite kendisine mektup getirenler olabileceğini düşünerek bir süre handa kaldı. Sonunda gün doğarken Lisex arabasına bindi. Manastır sarp bir sokağın sonunda bulunuyordu. Sokağa yarıladığında tuhaf sesler duydu. Ölüm çanları çalıyordu. Başkaları içindir diye düşünerek sertçe kapının tokmağını çekti. Dakikalar geçtikten sonra yerde sürüyen ayakkabıların sesi duyulmaya başlandı. Kapı aralandı ve bir rahibe göründü. Rahibe ciddi bir tavırla kızın az önce vefat ettiğini söyledi. Tam o sırada Saint Leonard Kilisesi'nin çanları daha şiddetli çalmaya başladı. Felicite ikinci kata çıktı. Odanın eşiğine varır varmaz Virgin'i yatağa sırtüstü uzanmış, elleri göğsünde kavuşmuş, ağzı açık bir halde gördü. Kendisine doğru eğilen siyah bir haçın altındaki başı arkaya, hareketsiz duran perdelerin arasına düşmüştü. Yüzü perdelerden de soluktu. Madame Aubain yatağın bir ucunda yavrusunu kolları arasında tutuyor, üzüntüsünden hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Baş rahibe sağda ayakta duruyordu. Konsolun üstündeki üç şamdan kırmızı benekler halinde parlıyor, dışarıdaki sis nedeniyle pencereler bembeyaz görünüyordu. Rahibeler Madame Aubain'i alıp götürdüler. Felicite iki gece boyunca ölünün yanından ayrılmadı. Sürekli olarak aynı duaları tekrarlayıp duruyor, çarşaflara kutsal su serpiyor, sonra yerine oturup kızı seyre dalıyordu. Birinci gecenin sonunda kızın yüzünün sarardığını, dudaklarının morardığını, burun deliklerinin daraldığını ve gözlerinin çukurlarına gömüldüğünü fark etti. Virgin defalarca öptüğü bu gözleri yeniden açsaydı hiç şaşırmayacaktı. Çünkü onunki gibi bir ruhu olanlar için olağan dışı olaylar oldukça sıradandır. Felicite kızı yıkadı, kefenine sardı, tabutuna koydu ve saçlarını çözüp başına bir taç taktı. Kızın saçları sarıydı ve yaşına göre olağan dışı bir uzunluktaydı. Felicite bu saçlardan büyük bir tutam kesti. yarısını koynuna sokup ölene dek orada saklamaya karar verdi. Ayinden sonra mezarlığa varmak için 45 dakika yol almak gerekmişti. Paul en önde yürüyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onun ardından Monsieur Boris ve sonra kasabanın belli başlı sakinleri, siyah tüller takmış kadınlar ve Felicite geliyordu. Felicite yeğenini düşünüyordu. Ona karşı son görevini bu şekilde yerine getiremediği için üzüntüsü kat be kat artmıştı. Küçük kızla beraber yeğenini de görmüyorlardı sanki. Madame Aubain'in acısı sonsuzdu. Önce Tanrı'ya isyan etti. Hiç kimseye bir kötülüğü dokunmamış, tertemiz bir vicdanı olan kızını elinden aldığı için onu adaletsiz buluyordu. Ama hayır, onu güneye götürmeliydi. Başka doktorlar onu kurtarabilirlerdi. Devamlı kendini suçlayarak kızının yanına gitmek istiyor, uykularında acıyla haykırıyordu. Özellikle her gece devamlı gördüğü, hiç kurtulamadığı bir rüya vardı. Gemici kıyafeti giymiş kocası, uzun bir seferden dönüyor, ağlayarak Virgin'i götürmek için emir aldığını söylüyor ve sonra birlikte saklanacak bir yer aramaya koyuluyorlardı. Bir gün allak bullak bir halde bahçeden döndü. Biraz önce baba ile kız ardı ardına bahçede görünmüş ve hiçbir şey yapmadan kendisine bakıp durmuşlardı. Bunları söylerken parmağıyla olayın geçtiği yeri gösteriyordu. Bu olaydan sonra aylarca hiç kıpırdamadan odasında kala kalmıştı. Felicite tatlı bir sesle ona uzun uzun tavsiyelerde bulunuyordu. Hiç olmazsa oğlu ve onun hatırası için ayakta kalması gerektiğini söylüyordu. Madame Aubain uykudan uyanmışçasına "Onun hatırası değil mi?" diyordu. "Ah evet, evet, onu unutamıyorsunuz." Madame Aubain'e mezarlığı ima etmek dahi yasaklanmıştı. Felicite ise her gün oraya gidiyordu. Saat tam 4'te evlerin yanından geçiyor, yokuşu çıkıyor, parmaklığı açıyor ve Virgin'in mezarının başına geliyordu. Mezar, altında düz bir kapak taşı bulunan, pembe mermerden bir sütun ile çevresinde zincirler olan küçük bir bahçeden oluşuyordu. Tarhlar, çiçekten bir örtünün altında kaybolmuşlardı. Felicite, çiçekleri suluyor, çakıllarını tazeliyor ve toprağı daha iyi havalandırmak için yere diz çöküyordu. Madame Aubain sonunda mezarı ziyaret edebilecek duruma gelip de oraya uğrayınca biraz rahatlamış, teselli bulmuştu. Sonra Paskalya, Assomptaine, Tosent gibi büyük bayramlar dışında önemli hiçbir olay yaşanmayan birbirinin aynı yıllar ard arda akıp gitti. Ama arada uzun süre unutulmayacak olaylar da olmuyor değildi. Örneğin 1825'te iki işçi giriş salonunu badanalamışlardı. 1827'de çatının bir kısmı avluya düşmüştü. Bu durum az kalsın bir adamın ölümüne neden olacaktı. 1828 yazında kutsal ekmek dağıtma görevi madama düşmüştü. Tam o günlerde Boris esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolmuş ve Guyot, Lobart, Madame Lecaptais, Robelin ve uzun süredir felçli olan Gramenville amca gibi eski tanıdıklar bir bir göçüp gitmişlerdi. Bir gece posta arabasının sürücüsü gelip Temmuz devrimini bütün Pont-Levêque'e haber verdi. Birkaç gün sonra kasabaya yeni bir kaymakam atandı. Yanında karısından başka baldızı ve gelinlik çağı gelmiş üç kızı olan eski Amerika konsolosu Lorsener'in baronu. Rüzgarda dalgalanan bluzlar giyen kızları kırlarda gezinirken görüyorlardı. Yanlarında bir zenci ve bir de papağan vardı. Madame Aubain'i ziyarete gelmişler. O da iade-i ziyarette bulunmak da gecikmemişti. Kızlar uzaktan görünür görünmez Felicite hemen koşup hanımına haber verirdi. Ne var ki Madame Aubain'i heyecanlandırabilecek yalnız bir tek şey vardı. Oğlundan gelen mektuplar. Oğlu bir baltaya sap olamamıştı. Kendini içkiye kaptırmış, kafelerde sürünüyordu. Annesi borçlarını ödüyor fakat o yeniden borçlanıyordu. Pencerenin kenarında örgü ören Madame Aubain'in iç çekişleri mutfakta çıkırık çeviren Felicite'nin kulağına kadar geliyordu. İki kadın bir sıra halinde dizilmiş meyve ağaçlarının yanında dolaşıyorlar, hep Virgin'den söz ediyorlardı. Yaşasaydı kardeşinin durumunun hoşuna gidip gitmeyeceğini, bu konuda neler söyleyebileceğini birbirlerine sorup duruyorlardı. Kızın bütün öteberisi iki yataklı odadaki bir dolaba doldurulmuştu. Madame Aubain dolabı mümkün olduğunca açmamaya, içindeki eşyalara bakmamaya çalışıyordu. En sonunda bir yaz günü dolabı açmaya karar verdi. Dolabın içinden kelebekler çıkarak uçuşmaya başladı. Çocuğun elbiseleri bir etajerin altına sırayla asılmıştı. Tahtanın üzerinde üç oyuncak bebek, çemberler, bir oyuncak ev ve bir leğen duruyordu. Felicite ve hanımı eteklikleri, çorapları ve mendilleri dolaptan alıp katlamadan iki yatağın üzerine yaydılar. Güneş bu eski püskü eşyaları aydınlatıyor, üzerindeki lekelerle giyilmekten ötürü oluşmuş kıvrımlarla kırışıklıkların iyice ortaya çıkmasına neden oluyordu. Hava sıcak, gökyüzü masmaviydi. Bir kara tavuk cıvıl cıvıl ötüyordu. Her şey büyük bir mutluluk içinde gibiydi. İki kadın, kestane renginde uzun tüylü küçük bir şapka bulmuşlardı. Ne var ki şapka, güveler yediği için delik deşikti. Felicite, onun kendisine verilmesini rica etti. İki kadın göz göze geldiler. Her ikisinin de gözleri yaşlarla doldu. Sonunda hanımı kollarını açtı. Hizmetçisi kendini bu kolların arasına attı. İkisini birbirlerine bir an için eşit kılan bir öpücükle acılarını dindirerek birbirlerine sarıldılar. Madame O'Bain herhangi birisine içini kolaylıkla açabilecek yaratılışta biri olmadığından bu hayatlarındaki ilk yakınlaşmaları olmuştu. Felicite sanki hanımı kendisine bir iyilikte bulunmuş gibi ona karşı minnettarlık duydu. Bundan sonra onu hayvanların sahiplerine olan sadakati gibi büyük bir sadakatle adeta taparcasına sevmeye başladı. İyilikseverliği daha da artmıştı. Sokaktan geçen bir alayın trompet seslerini duyunca bir şarap testisiyle kapının önüne çıkıyor ve içmeleri için askerlere şarap sunuyordu. Kolera kurbanlarına bakmıştı. Polonyalıları koruyup kollamıştı. Hatta içlerinden biri kendisiyle evlenmek istediğini bile söylemişti. Ne var ki Felicite bir sabah kiliseden döndüğünde onu mutfakta gördü. Adam oraya gizlice girmiş, sakin sakin kendine hazırladığı yemeği yiyordu. Herkes bu duruma çok sinirlenmişti. Polonyalılardan sonra Felicite, 93'te devrimcilerinden yana olup korkunç işler yapmış biri olan Kolmiş Baba ile ilgilenmeye başladı. Adam nehir kıyısında bir domuz ahırının yıkıntıları içinde yaşıyordu. Haylaz çocuklar adamcağızı duvarın yarıklarından gözetliyor ve onun upuzun saçları, kızarmış gözleri ve kolundaki başından daha büyük olan apse ile geçmek bilmeyen bir nezleden çırpınarak yattığı pis yatağını taşlıyorlardı. Felicite ona çamaşır getirdi. Yıkık dökük evini temizlemeye çalıştı. Adamı hanımını rahatsız etmeden ekmek fırınına yerleştirmeyi planlıyordu. Absesi patladığı zaman Felicite gelip her gün koluna pansuman yaptı. Bazen ona çörek getiriyor ve adamı güneş görmesi için bir hasır parçasının üzerine yatırıyordu. Zavallı ihtiyar salyaları akarak ve titreyerek kısık bir sesle ona teşekkür ederdi. Onu kaybetmekten korkar, uzaklaştığını görünce ellerini uzatırdı. Çok geçmeden de öldü. Felicite ruhunun huzura kavuşması için bir ayin yaptırdı. O gün onu çok mutlu eden bir şey oldu. Akşam yemeği sırasında Madame de Larson'un zencisi, içinde bir papağan olan bir kafes ve papağanın değneği, zinciri ve kilidiyle çıka geldi. Baronesin Madame O'Bain'e gönderdiği pusulada kocasının valiliğe terfi edilmesi sebebiyle akşam oradan ayrılacakları yazılıydı. Barones saygılarının bir ispatı ve bir anı olarak kadından bu kuşu kabul etmesini rica ediyordu. Bu kuş uzun süredir Felicite'nin hayallerini süslüyordu. Çünkü zencinin söylediğine bakılırsa Amerika'dan gelmişti. Amerika sözü ona Victor'u hatırlatıyordu. Hatta bir gün böyle bir kuşa sahip olsaydı madam pek mutlu olur demişti. Zenci bu sözü hanımına iletmişti. O da kuşu yanında götüremediğinden ondan bu yolla kurtulmaya karar vermişti. Kuşun adı Lola'ydı. Gövdesi yeşil, kanatlarının ucu pembe, alnı mavi ve boynu altın rengindeydi. Ama devamlı tüneyini kemirmek, tüylerini yolmak, pisliklerini ortalığa saçmak ve banyoluğundaki suları sıçratmak gibi tuhaf huyları vardı. Kuştan sıkılan Madame O'Bain bir daha geri almamak üzere onu Felicite'ye verdi. Kadın derhal onu eğitmeye koyuldu ve kuş kısa bir süre sonra ''Yakışıklı çocuk, hizmetinizdeyim bayan, selam Marie'' diye tekrarlamaya başladı. Kuşun tüneyi kapının yanına yerleştirilmişti. Eve gelenler ''Jacot'' diye seslendiklerinde kuşun cevap vermemesine şaşıyorlardı. Çünkü bütün papağanlar ''Jacot'' diye çağrılırdı. Bu yüzden onun bir hindi, hatta odun olduğunu söylüyorlardı. Onların bu sözleri Felicite'nin kalbine bir hançer gibi saplanıyordu. Lolo'nun garip bir huyu vardı. Kendisine bakıldığı zaman hiç konuşmazdı. Aslında kuş kendisine bir arkadaş arıyordu. Çünkü pazar günleri Rockefeller kız kardeşler, Monsieur de Hopewell ve evin yeni müdavimleri Eczacı Onfoy, Monsieur Warren ve Kaptan Matthew iskambil oynarken büyük bir öfke içinde o kadar şiddetle çırpınarak kanatlarını cama vuruyordu ki konuşmak imkansızlaşıyordu. Kuşkusuz Boris'in yüzü ona çok komik geliyor olmalıydı. Kuş adamı görür görmez adeta yüksek sesle gülmeye başlıyor, sesi avluda çınlıyor, her yerde yankılanıyor ve bunun üzerine pencerelere koşuşan komşular da gülmeye başlıyordu. Kuşun kendisini görmemesi için Monsieur Boris yüzünü şapkasıyla gizleyerek duvarın dibinden göçüyor, sonra bahçenin kapısından içeri eve giriyor ve sevgiden yoksun, soğuk gözlerle kuşa bakıyordu. Lolo, başını sepetine daldırdığı için kasap çocuktan bir fiske yemişti ve o zamandan beri çocuğu gömleğinin üstünden ısırmaya çalışıyordu. Fabu, kuşu boynunu kırmakla tehdit ediyordu. Ama uzun favorileri ve dövmeli kollarıyla haşin görünüşüne rağmen ona karşı şiddet kullanmıyordu. Tam tersine neşeli bir tavırla küfretmesini öğretecek kadar yakından ilgileniyordu. Onun kuşa bu tür davranmasından iğrenen Felicite onu mutfağa yerleştirdi. Papağanı tüneye bağlayan zinciri de çözdüler. Böylece kuş evin içine dolaşmaya başladı. Merdivenlerden inerken eğri gagasını basamaklara dayıyor, önce sol sonra da sağ ayağını kaldırıyordu. Felicite ise böyle bir jimnastiğin onu serseme çevirmesinden korkuyordu. Derken kuş hastalandı. Ne konuşabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu. Kimi zaman tavuklarda görüldüğü gibi dilinin altında bir sertlik oluşmuştu. Felicite bunu tırnaklarıyla çekip alarak kuşu iyileştirdi. Monsieur Paul bir gün purosunun dumanını kuşun burun deliklerine üfleme tedbirsizliğinde bulunmuş, başka bir sefer Madame Lorne şemsiyesinin ucuyla iterek onu rahatsız etmiş, kuş da şemsiyesinin halkasını kaptığı gibi ortadan kaybolmuştu. Felicite onu serinlemesi için otların üzerine koyup bir anlığına yanından ayrılmıştı. Döndüğünde papağanın yerinde yeller esiyordu. Kuşu önce koruluklarda, nehir kenarında ve çatıların üstünde aradı. Bu sırada "Dikkatli ol, delirdin mi sen?" diye bağıran hanımını duymuyordu bile. Sonra Pont Levek'teki bütün bahçelere göz attı. Yoldan geçenleri durdurup "Buralarda papağanımı gördünüz mü?" diye soruyor, papağanı tanımayanlara onu tarif ediyordu. Birden yel değirmenlerinin arkasında, yamacın altında uçan yeşilli bir şey gördüğünü sandı. Ama oraya gelince hiçbir şeyi bulamadı. Bir seyyar satıcı onu az önce St. Melen'deki Simon N'in dükkanında gördüğünü söyledi. Felicite hemen oraya koştu. Dükkandakiler kızın ne demek istediğini anlamadılar. Sonunda kunduraları parça parça, yorgunluktan bitkin, yüreği kan ağlayarak eve döndü. Kanepenin ortasına, hanımının yanına oturmuş, neler yaptığını anlatırken omzuna hafif bir ağırlık çöktü. Lolo'ydu bu. Neler çevirmişti kim bilir. Belki de sadece çevrede biraz dolanmıştı. Felicite yaşadığı korkuyu kolay kolay unutamadı. Daha doğrusu bir daha asla unutmadı. Bir soğuk algınlığından sonra anjine yakalandı. Kısa bir süre sonra kulaklarında bir rahatsızlık oldu. 3 yıl sonra büsbütün sağırlaştı. Kilisede bile çok yüksek sesle konuşuyordu. Bu yüzden günahları kendisi için utanç verici ve başkaları için sakıncalı olmadığı halde papaz efendi onu günah çıkarması için sadece kendi soyun modasında kabul etmeyi daha uygun bulmuştu. Hayali uğultular duyarak altüst oluyor, aklı karışıyordu. Hanımı sık sık ona "Tanrım, ne kadar da aptalsın," diyor. O da etrafında bir şey arayarak "Evet madam," diye cevap veriyordu. Düşüncelerinin küçük çemberi daha da daralmıştı. Çanların ezgisi, öküzlerin böğürtüsü onun için artık yoktu. Bütün varlıklar gözlerinin önünde bir hayalet sessizliğiyle hareket ediyorlardı. Artık kulağına sadece tek bir ses geliyordu. Papağanın sesi. Papağan adeta Felicite'yi eğlendirmek istiyormuşçasına çevrilen şişlerin takırtılarını, balık satıcısının keskin bağırışını, karşıda oturan marangozun testere sesini taklit ediyor, her kapı çalınışında Madame O'Bain gibi "Felicite, kapı, kapıya bak," diye bağırıyordu. Birbirleriyle konuşurken kuş dağarcığındaki 3-5 kelimeyi bıktırıncaya kadar söylerken kadın ona bütün içindekileri dile getirdiği başı sonu belirsiz cümlelerle cevap veriyordu. Şu yalnız hayatında Lolo onun oğlu, sevgilisi sayılırdı. Gelip parmaklarına konuyor, dudaklarını gagalıyor, şalına tutunuyor ve kadın süt nineler gibi başını sallayarak öne eğdiğinde başlığının uçları kuşun kanatlarıyla birlikte dalgalanıyordu. Bulutlar toplanıp gök gürlediği zaman kuş, belki de doğduğu ormana yağan sağanakları hatırladığı için çığlıklar koparıyordu. Suyun akışıyla coşuyor, çılgınca kanat çırpıyor, tavana kadar çıkıyor, her şeyi deviriyor ve pencereden çıkıp bahçedeki su birikintilerinde çırpınmaya başlıyordu. Sonra hemen dönüp ocaktaki ızgara demirlerinden birine konuyor, tüylerini kurutmak için zıplayıp duruyor, kah kuyruğunu, kah gagasını gösteriyordu. 1837'deki korkunç kışın bir sabahı Felicite, kuşu soğuk almasın diye şöminenin önüne koymuş, sonra onu kafesinde baş aşağı tırnakları demir tellere takılı olduğu halde ölü bulmuştu. Şüphesiz iç kanamadan ölmüştü. Lakin Felicite onun maydanozdan zehirlendiğini düşündü ve elinde hiç kanıt olmamasına rağmen şüpheleri Fabo'nun üzerinde toplandı. O kadar ağladı ki sonunda hanımı ona "Peki o zaman, içine saman doldurt," dedi. Kuşuna daima iyi davranmış olan eczacıya akıl danışmaya gitti. Sonra Havre'ye mektup yazdı. Felisher adlı biri bu işi üzerine aldı. Felicite bazı paketlerin posta arabasında taşınırken zarar gördüğünü göz önüne alarak onu Hanfler'e kendi elleriyle götürmeye karar verdi. Yolun kenarında yapraksız elma ağaçları birbiri ardına sıralanmış, hendekleri buz kaplamıştı. Çiftliklerin etrafında köpekler havlıyordu ve Felicite elleri mantosunun altında, ayağında küçük siyah kunduraları, kolunda sepetiyle hızlı adımlarla yolun ortasında yürüyordu. Ormanı geçip Han Shen'e arkasında bırakarak St. Gatine gelmişti. Arkasından yokuş aşağı tozu dumana katarak dört nala bir posta arabası geliyordu. Kadının hiç umursamadan sakin sakin yoluna devam ettiğini görünce sürücü oturduğu yerden doğrulup bağırmaya başladı. Bu sırada zapt edemediği dört atı iyice hızlanmışlardı. Öndeki iki at Felicite'ye sürünerek geçmişti. Sürücü dizginleri çekerek atları kenara çekti ve öfkeyle kolunu kaldırıp büyük kamçısıyla kadını ensesinden sırtına doğru öyle şiddetle kırbaçladı ki kadıncağız sırtüstü yere yıkıldı. Birinci yerine geldiğinde Felicite'nin ilk yaptığı şey sepetini açıp bakmak oldu. Ne mutlu ki Lola'ya bir şey olmamıştı. Sağ yanağında bir sıcaklık hissetti. Eliyle yoklayınca parmakları kıpkırmızı oldu. Yanağından kan akıyordu. Bir metre yüksekliğinde bir taş yığınına oturdu. Mendiliyle yüzünü temizledi. Sonra acıktığında yemek üzere sepetine koyduğu ekmek kabuğundan biraz ısırdı. Yaradan duyduğu üzüntüyü kuşuna bakarak dindiriyordu. Eko Mavil'in tepesine varınca gece karanlığında yıldızlar gibi parlayan Hanflor'in ışıklarını gördü. Uzaktaki deniz hayal meyal seçilebiliyordu. Derken kendisini güçsüz, bitkin hissederek durdu. Çocukluğunda yaşadığı sefalet, ilk aşkında uğradığı hayal kırıklığı, yeğeninin bu dünyadan göçüp gitmesi ve sonra Virgin'in ölümü, denizdeki gelgitler gibi aklına gelip gidiyor, bütün bu hatıralar adeta boğazına kadar yükselip onu boğuyorlardı. Geminin kaptanıyla görüşmek istedi ve ne yolladığını söylemeden ona kimi tembihlerde bulundu. Papağan uzun süre Felisher'da kaldı. Adam sürekli olarak kuşu gelecek hafta göndereceğini söylüyordu. Nihayet 6 ay sonra Felicite'ye bir sandığın gönderildiğini bildirdi. Bir daha da kuştan söz açılmadı. Gerçekten de Lolo bir daha asla eve döneceğe benzemiyordu. Onu benden çaldılar diye düşünüyordu Felicite. Sonunda kuş maun ağacından bir kürsüye, vidalanmış bir ağaç dalı üzerinde dimdik, bir ayağı havada, başı eğik, Felisher'ın şatafat düşkünlüğüyle yaldızladığı bir cevizi ısırır durumda göz kamaştırıcı bir güzellik içinde gelmişti. Felicite kuşu kendi odasına koydu. Çok az kimsenin görmesine izin verdiği bu oda içinde dini eşyalarla bir takım değişik garip şeyler bulunduğundan hem kiliseye hem de pazara benziyordu. Büyük bir dolap oda kapısının açılmasını zorlaştırıyordu. Bahçeye açılan pencerenin karşısındaki duvarda yuvarlak pencere deliği de avluya bakıyordu. Kayışlı yatağın yanındaki masanın üstünde su kabı, iki tarak ve her yanı çizilmiş tabağın içinde mavi bir sabun vardı. Duvarlara tesbihler, madalyonlar, bir sürü Meryem Ana tasviri ve Hindistan cevizinden kutsal su kabı asılıydı. Bir mihrap gibi örtülmüş olan konsolun üstünde Victor'un hediye ettiği deniz kabuğundan kutu, bir süzgeçle bir balon, yazı defterleri, resimli coğrafya kitabı ve bir çift potin görülüyordu. Tüylü, küçük şapka, kurdelelerinden aynanın çivisine asılmıştı. Felicite bütün bu eşyaya olan saygısında o kadar ileri gitmişti ki Monsieur'ün redingotlarından birini bile saklıyordu. Madame Obey'nin artık istemediği bütün eski püskü şeyleri Felicite kendi odasına koyardı. Öyle ki konsolun kenarında yapma çiçekler ve çatı penceresinin eşiğinde Artois Kontu'nun portresi bile vardı. Lolo bir tahtayla şömineye tutturulmuştu. Felicite her sabah uyanır uyanmaz şafak aydınlığında onu görüyor ve o zaman geçip gitmiş günleri ve yaptığı ufak tefek önemsiz işleri en ince ayrıntılarına kadar hiçbir acı ve üzüntü duymadan içi huzur dolu anıyordu. Hiç kimseyle görüşmeden bir uyur gezerin uyuşukluğu içinde yaşıyor, sadece Fete Do için toplanan kalabalıklar onu canlandırabiliyor, sokağa kurulan mihrabı süsleyip güzelleştirmek için komşulardan şamdanlar ve hasır süslemeler toplamaya gidiyordu. Kilisede devamlı kutsal ruhu seyrediyor ve onda papağandan bir şeyler buluyordu. Epinal'ın Hazreti İsa'nın vaftiz törenini canlandıran tasvirinde bu benzerlik ona daha da belirgin görünüyordu. Lal rengi kanatları ve zümrüt gövdesiyle kutsal ruh gerçekten de Lolo'nun bir portresi gibiydi. Bu tasviri satın alarak onu Arto Conto'nun portresinin yerine astı. Böylece bir bakışta papağanla ikisini birlikte görüyordu. Zihninde her ikisi birleşmişti artık. Gözlerine daha canlı ve anlaşılabilir görünen kutsal ruh ile olan ilişkisi nedeniyle papağan da adeta kutsallaşmıştı. Konuşmak için Tanrı sesi olmadığından bir güvercini değil ama Lolo'nun atalarından birini seçmişti. Felicite tasvire bakarak dua ederken zaman zaman gözlerini kuşa çeviriyordu. Meryem Ana'nın kızları arasına girmeye heveslendi. Ama Madame Obain onu bu isteğinden vazgeçirmeyi başardı. Bu arada önemli bir olay olmuştu. Paul'ün düğünü. Önce bir süre noter yardımcılığı yaptıktan sonra ticaret, gümrük, vergi tahsilatı alanlarında çalışmış, hatta sular ve ormanlar idaresine girmeye kalkmış ve 36'sına geldiğinde birdenbire adeta Tanrı esinlenmiş gibi yolunu keşfetmişti. Sicil dairesi. Bu işte o kadar büyük bir kabiliyet göstermişti ki bir müfettiş kendisini daima koruyup kollayacağını vaat ederek ona kızını vermeyi teklif etmişti. Paul niyeti ciddi olduğundan kızı annesine ziyarete getirdi. Ne var ki kız Pont Levesque'in adetlerini küçümseyerek prenseslik tasladı ve Felicite'nin kalbini kırdı. Gittiğinde Madame Obain rahatlayarak derin bir nefes aldı. Ertesi hafta Monsieur Boris'in aşağı Britanya'da bir handa öldüğünü öğrendiler. Bir intihar söylentisi çıktı ve çok geçmeden bunun doğru olduğu anlaşıldı. Son zamanlarda Boris'in dürüstlüğüyle ilgili bir takım şüpheler ortaya çıkmıştı. Madame Obain adam hakkında araştırma yaptı ve onun zimmetine para geçirmek, kaçak odun satmak, sahte makbuz bastırmak gibi bir sürü karanlık işe bulaştığını öğrendi. Bunun yanı sıra bir de gayrimeşru çocuğu ve Dozel'den birisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bütün bu rezaletler Madame Obain'i çok üzmüştü. 1853 Mart'ında göğsünde bir acı duymaya başladı. Dili isle kaplanmış gibi koyulaşmıştı. Vücuduna yapıştırılan sülükler nefes darlığını gideremiyordu. Hastalığının 9. günü 72 yaşında son nefesini verdi. Kahverengi saçlarının çevrelediği çiçek bozuğu solgun yüzüyle olduğundan daha genç görünüyordu. Etrafındakilere itici gelen kendini beğenmiş tavırlarından dolayı dostlarından pek azı ölümüne üzülmüştü. Felicite onun için hizmetçilerin hanımefendilerine gerçekte ağlayamayacağı kadar çok ağladı. Hanımın kendisinden önce ölmesi onu altüst etmiş ve ona evrenin düzenine aykırı, kabul edilemez, canavarca bir olay gibi gelmişti. 10 gün sonra Besançon'dan oraya varana kadar geçen süre içinde kadının mirasçıları çıka geldi. Gelin hanım çekmeceleri karıştırdı. Bazı mobilyaları kendine ayırdı. Kalanları sattı. Sonra Paul ile sicil dairesine döndü. Madamın koltuğu, tek ayaklı yuvarlak masası ve şofereti, 8 sandalyesi gitmişti. Bir zamanlar gravürlerin olduğu yerler duvarlarda boş sarı kareler halindeydi. İki küçük yatağı da şilteleriyle beraber alıp götürmüşlerdi. Ve dolapta artık Virgin'in eşyalarından hiçbiri görülmüyordu. Felicite üzüntüsünden kendinden geçmiş bir halde yukarı çıktı. Ertesi gün kapıda bir ilan vardı. Eczacı evin satılacağını kulağına bağırarak söyledi. Felicite sendelemeye başladı ve oturmak zorunda kaldı. Onu en çok üzen şey odasından, zavallı Lolo için pek kullanışlı olan odasından ayrılmaktı. İçinin sıkıntısını belli eden bir bakışla onu paketlerken kutsal ruha yalvarıyor, putperestler gibi papağanın önünde diz çökerek dua ediyordu. Ara sıra çatı penceresinden sızan güneş, kuşun camdan gözlerine yansıyor ve bu gözlerin Felicite'yi vecde sokan parıltılar saçmasına neden oluyordu. Hanımından Felicite'ye 380 franklık bir gelir kalmıştı. İhtiyacı olan sebzeleri bahçeden temin ediyordu. Son günlerine kadar giyebileceği yeterince kıyafeti vardı. Akşam çöker çökmez erkenden yatarak ışıktan tasarruf ediyordu. Eski mobilyalardan bazılarının yer aldığı eskici dükkanını görmemek için artık hiç dışarı çıkmıyordu. Geçirdiği büyük şoktan dolayı felç geldiği için bir bacağını sürüyerek yürüyor ve gitgide güçten düştüğünden bakkal dükkanı iflas eden Simon N. her gün gelerek onun odunlarını yarıyor ve suyunu çekiyordu. Gözleri daha az görmeye başladı. Panjurlar artık açılmıyordu. Uzun yıllar geçti. Evi ne bir satın alan ne de bir kiralayan çıkıyordu. Onu evden gönderirler korkusuyla Felicite eve hiçbir tamirat istemiyordu. Çatının tahtaları çürümüş, bütün bir kış boyunca yağmur suyu damladığı için yastığı sırılsıklam olmuştu. Paskalya'dan sonra kan tükürmeye başladı. O zaman Simon N. bir doktor çağırdı. Felicite neyi olduğunu bilmek istiyordu ama sağır olduğundan kulağına sadece bir tek sözcük gelebilmişti. Zatüre. Bu hastalığı biliyordu. Yavaşça, "Ah, tıpkı madam gibi," dedi. hanımının peşinden gidecek olmasını doğal buluyordu. Adak günü yaklaşıyordu. Adak yerlerinden ilki daima tepenin aşağısında dururdu. İkincisi postanenin önünde. Üçüncüsü ise sokağın ortasındaydı. Bu sonuncu adak yerinin konulacağı yer konusunda büyük bir rekabet yaşandı ve sonunda kilisede çalışan kadınlar onu Madame Obey'nin avlusuna yerleştirmeye karar verdiler. Hizmetçinin nefes darlığı gün geçtikçe artıyor, ateşi iyice yükseliyordu. Felicite adak yeri için bir şey yapamadığından üzüntüsünden kıvranıyordu. Hiç olmazsa oraya bir şey koyabilseydi derken aklına papağan geldi. Komşuları itiraz edip bunun uygun düşmeyeceğini söylediler. Ama papaz ona izin verdi. Felicite o kadar sevindi ki öldüğü zaman tek serveti olan Lolo'yu kabul etmesi için papaza adeta yalvardı. Salıdan Fettio'nun arifesi olan cumartesiye kadar geçen sürede öksürükleri iyiden iyiye sıklaşmıştı. Akşamleyin yüzü kasılmış, dudakları diş etlerine yapışmış, kusmaya başlamıştı. Ertesi gün tan yeri ağırırken kendisini çok fena hissettiği için papazı çağırttı. Ölüm döşeğindekilere yapılan ayin boyunca etrafında 3 rahibe vardı. Felicite, Fabu ile konuşmak istediğini bildirdi. Fabu, pazar günleri giydiği kıyafetiyle geldi. Bu kasvetli ortamda kendisini huzursuz hissediyordu. Felicite, kolunu uzatmak için çabalayarak, ''Özür dilerim.'' dedi. ''Onu sizin öldürdüğünüzü sanıyordum. Bu saçma sözler de ne demek oluyordu? Nasıl olur da kendisi gibi bir adamın cinayet işlediğinden şüphelenebilirdi?'' Fabu iyice çileden çıkmıştı. Az kalsın rezalet çıkaracaktı. Rahibelere, ''Görüyorsunuz ya, aklı başında değil.'' dedi. Felicite ara sıra sayıklıyordu. Rahibeler yanından uzaklaştılar. La Simon yemek yiyordu. Biraz sonra Lolo'yu alıp Felicite'ye yaklaştırarak, ''Hadi, onunla vedalaş.'' dedi. Sanki yeni ölmüş gibi her tarafını kurtlar kemirmiş, kanatlarından biri kırılmış, karnından samanlar çıkmıştı. Artık gözleri görmeyen Felicite, onu alnından öpüp yanağına dayadı. La Simon, adak yerine koymak için onu tekrar aldı. Çayırlardan yaz kokuları geliyor, sinekler vızıldıyor, güneş nehri parlatıp çatıların arduvazlarını ısıtıyordu. Bir süre önce odasına dönen Simon N. mışıl mışıl uyuyordu. Çan sesleri onu uyandırdı. İkindi ayininden çıkıyorlardı. Felicite biraz kendine gelmişti. Ayin alayını düşünürken onu gözleriyle görür gibi oluyordu. Sanki kendisi de bu alaya katılmış, onlarla birlikte yürüyordu. Bütün okullu çocuklar, kilise şarkıcıları ve itfaiyeciler kaldırımda yürüyorlar. Bu sırada yolun ortasında en önde baltalı mızrağıyla kilise kavası, arkasından büyük bir haç tutan kilise hizmetlisi, çocuklara göz kulak olan öğretmen, küçük kızları için kaygılanan rahibe ilerliyorlar. Çocukların en sevimlilerinden melekler gibi kıvır kıvır saçlı üçü havaya gül yaprakları saçıyor. Diyakos kollarını açarak müziğin daha hafif çalınmasını işaret ediyor. Buhurdanlık taşıyan iki kişi attıkları her adımda şarap ile ekmeğe doğru dönüyorlardı. Şarap ile ekmeği dört kilise mütevellisinin tuttuğu gelincik renginde kadife bir sayvanın altında ilerleyen ve en güzel kaftanını giymiş papaz tutuyordu. Arkada evlerin duvarlarını örten beyaz örtüler arasında bir yığın insan itişip kakışarak ilerliyorlardı. Sonunda yamacın eteğine geldiler. Yatağında yatan Felicite'yi soğuk bir ter basmış, şakakları sırılsıklam olmuştu. La Simon aynı şeyin elbet bir gün kendi başına da geleceğini düşünerek bir süngerle kadının terini siliyordu. Kalabalığın uğultusu gitgide yükseldi. Hatta bir ara çok şiddetlendi. Sonra yavaş yavaş azaldı, uzaklaştı. Bu arada camlar silah sesleriyle sarsıldı. Bunlar kutsal ekmek kabını selamlayan posta arabası sürücüleriydi. Felicite gözlerini çevirerek elinden geldiği kadar yüksek bir sesle ''İyi mi?'' diye sordu. Papağan aklından hiç çıkmıyordu. Artık can çekişmeye başlamıştı. Gitgide sıklaşan hırıltıları karnının inip kalkmasına neden oluyordu. Ağzının kenarlarından köpüklü salyalar akıyor, bütün vücudu titriyordu. Çok geçmeden bas sesli boruların homurtusu, çocukların ince ve berrak, erkeklerin kalın sesleri duyulmaya başlandı. Bütün bu sesler ara ara kesiliyor ve bu sırada çiçeklere basıldıkça hafifleyen ayak sesleri bir hayvan sürüsünün çimlerin üstünde ilerlerken çıkardığı gürültüyü andırıyordu. Kilisedeki bütün rahipler avluya girdiler. La Simon yuvarlak pencereden bakabilmek için bir sandalyeye çıktı. Böylece adak yerini yukarıdan görüyordu. İngiliz tarzı örülmüş bir farbela ile süslenmiş mihrabın üstünde yeşil taşlar asılıydı. Ortada azizlerden kalan kutsal eşyaların saklandığı küçük bir cam mekan, köşelerde yapma iki portakal ağacı ve kenarlarda boydan boya gümüş şamdanlar ve içinden ayçiçekleri, zambaklar, şakayıklar, yüksük otları, tutam tutam ortancaların yükseldiği porselen vazolar vardı. Bu parlak renk yığını adak yerinin birinci katından kaldırımı kaplayan halıya kadar çapraz olarak iniyordu. Arada ender bulunan bazı eşyalar da göze çarpıyordu. Lal renkli bir şeker kabının üstünde menekşeden bir taç vardı. Alençon taşından küpeler yosunların üstünde pırıl pırıl parlıyor, iki Çin perdesi ülkelerinden manzaralar sergiliyordu. Güller altında kaybolan Lolo'nun sadece lacivert taşına benzeyen mavi alnı görünüyordu. Kilise mütevellileri, koroda ilahi söyleyenler, çocuklar avlunun üç yanına dizildiler. Papaz ağır ağır basamakları tırmandı. Parıltılar saçan büyük altın güneşini dantel örtünün üzerine koydu. Herkes diz çöktü. Büyük bir sessizlik oldu. Bu hurdanlıklar zincirlerinde hızla uçarcasına kayıyorlardı. Gök renkli bir duman Felicite'nin odasına kadar yükseldi. Felicite burun deliklerini açarak mistik bir duyarlılıkla dumanı içine çekti ve gözlerini kapadı. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Kalbinin atışları gitgide yavaşladı. Her seferinde daha belirsiz, daha hafif atıyordu. Tıpkı bir çeşmenin kuruması, bir yankının kaybolması gibiydi. Son nefesini verirken aralanan gökyüzünde başının üstünde uçan devasa bir papağanı görür gibi oldu.
Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.